Kitabın adı Gece Sesleri, yazan Ayşe Kulin. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 5. kaset A100'ü, sayfa 170. Abla, sen müsaade et, bu işi ben halledeyim, demişti Kerami. Cemile'nin yüzü kıpkırmızı kesilmiş, alnında boncuk boncuk terler birikmişti. Yerine dönüp yığılır gibi oturmuştu iskemlesine. Şimdi kalkıp fabrikaya gideceğiz ve hisseleri... Dedim ya, hisse yok. Ay, fena oluyorum. İskemlesinden kayıp halının üzerine boylu boyunca uzanıvermişti Cemile hala. Kerami fırlamış. Orada kimse yok mu? Su getirin hemen. Kolonya getirin. Haydi çabuk olun, diye bağırmıştı kapıyı açıp. İlk Zinet koşmuştu elinde sürahiyle içeri. Cemile'yi şezlongayı taşımışlar, yüzüne su serpmişler, kolonya ile şakaklarını olmuşlardı. Ceyda suçluluk duygusu içinde eline geçirdiği peçeteyle yelpazeliyordu halayı. Yusuf gözlerini duvara dikmiş oturuyordu kıpırdamadan. Abla, sen burada dinlen, kendine gel, demişti Kerami. Bu işi ben halledeceğim, sen sakın üzme kendini. Sonra kardeşine dönmüş. Yukarı salona, demişti sert bir sesle. Kerami önde, Yusuf arkada, merdivenleri çıkıp orta kattaki salona gitmişlerdi. Ayakta karşı karşıya durmuşlardı. Ne yaptığını zannediyorsun, diye sormuştu Kerami burnundan soluyarak. Aile servetimizi muhafaza etmeye çalışıyorum. Ablana kazık atarak mı? Bunca yıldır ablam mı çalışıyor fabrikada? Ceremesini o mu çekiyor işçilerin? Kocasıyla çocuklarıyla yan gelmiş yatmış şehirde senelerdir. Şimdi ise hazıra konmak istiyor. Haliniz nicedir diye sormak bir kere bile aklına gelmedi. Kâr dağıtımlarında parayı lüpledi durdu da. Şimdi mi bildi hemen hesap sormasını? Birdenbire Şahin kesildi. Cemile'nin hisselerini vereceksin Yusuf. Abi, Cemile yüzünden aramızı açmayalım, olur mu? Öz ablamız bile değil. Cemile'nin hisselerini ona verirken bana ait olanları da bana vereceksin. Kendi özel kasamda saklayacağım bundan böyle. Bak abi, kasada duran hisseleri ikiye böleceğim. Ben kendi hissemden %5 kadarını Yağız'a vereceğim. Ya, neden? Diye sözünü kesmişti Kerami kardeşinin. Söz verdim. Çok iyi iş çıkarıyor. Çalışkanlığını mükafatlandırmak lazım. Sen de kendi payından istediğin kadarını Cemile'ye hibe edebilirsin. Ne münasebet? Bence en adil çözüm budur. Cemile'nin hakkını sadece ben ödeyecek olursam, senin karşında küçük ortak durumuna düşerim. Oysa büyük kardeş olduğum için bu işi babamın bana emanet etmesine karşın ben hep ikimizi eşit düşündüm bugüne kadar. Üstelik fabrikayı idare şekline de hiç karışmadım. Birçok şeye itirazım olduğu halde. Ama işler değişecek bundan böyle. Evet abi, demiş Yusuf, Yağız'ın sık sık ona tekrar ettiği sözleri hatırlamaya çalışarak. Dediğin gibi işlerin bundan böyle değişmesi gerekiyor. Sen bize eşit düştün ama eşit değildik, öyle değil mi? Çalışan bendim. Fabrikayı büyüten, kârı çoğaltan, şelaleyi memleketin en iyi un markası yapan hep bendim. Demek istediğim şu, eşit olmamız bana haksızlıktı. İşi ben yürüttüğüme göre büyük ortak ben olmalıyım. Kerami baka kalmıştı kardeşine. Elleri, dudakları titriyordu. Biz babamın sağlığında birlikte karar almadık mı içimizden birinin Ankara'da olmasının bize faydası olur diye? O kişinin ben olmasını babam istemedi mi? Kimsenin gözü tutmamıştı da seni. Ben ısrar etmiştim babamıza. Haksızlık etmeyelim Yusuf'a. İşin başına geçince sorumluluklarını bilincine varır diye. Ben onu ikna etmeseydim, şelalenin başına bir müdür koyacaktı baba. Sen de Cemile gibi yıl sonlarında paranı alırdın ancak. Ama şelalenin başına ben geçtim ve kısa zamanda büyüttüm fabrikayı. Tüm izinlerini, teşvik belgelerini Ben itibarımı kullanarak Ankara'da çabucak çıkarmasaydım zor büyütürdün. Üstelik yıllardır bana attığın kazıkları da görmemezlikten geldim. Oğlumu bile kırdım. Sırf aile birliğimiz bozulmasın diye. Sesi titriyordu. En yakındaki koltuğa yıkılırcasına oturdu. Aile birliğimiz bozulmasına hiç gerek yok abi. Biz hala aynı aileyiz. Tek farkımız şimdi ben elimdeki hisselerle büyük ortak oldum ve kararlarımı kimseye danışmak ya da hesap vermek durumunda değilim. Bundan böyle demişti Yusuf. Hele de bacak kadar yeğenime. Bu iş mahkemede biter. Mahkeme bana hak verir. Hisseler elimde. Mahkeme hisseleri eşit paylara böler. Sadece etrafa rezil olmakla kalırsın. Benim bir şahidim var. İşin başında olduğum için babamın hisselerin idaresini bana devrettiğine dair. O şahidin Yağız mı? Yağız babam öldüğünde Bozova'yı rüyasında bile görmemişti. Babamın mektubunu okudu ama. Hangi mektubu? Ne diyorsun Allah aşkına? Babamın bana bıraktığı mektup. Vasiyet mahiyetinde. O düzenbazla baş başa verip bir de mektup mu imal ettiniz? O yüzden mi hisse veriyorsun elin ahlaksız herifine, çevirdiğin dalavelelere sus payı olarak? Hiç yanıt gelmemiş Yusuf'ta. Sen küçükken de böyleydin, demişti Kerami. Yanında iyi huylu bir arkadaşın varsa iyi huylu olurdun. Başı bozuklarla zorba kesilirdin. Annem hep endişe ederdi senin için. Kardeşini kola da yanındakilere uyup kötü yola düşmesin derdi bana. Kötülüğünden değil, kötüyle iyiyi ayırmaya aklın yetmeyeceği için. Ben de nihayet büyüdüm işte abi. Artık beni kollamana gerek kalmadı. Yusuf arkasını dönüp çıkmıştı odadan. Hiç acele etmeden yavaş yavaş merdivenlere inmiş bahçeye yürümüştü. Yusuf merdivenlerden kaybolunca salonun kapısında Zinet belirmişti. Elinde kolonya şişesiyle. Aralık duran kapının önünde beklemişti bir süre. Kerami yıkılıp kalmıştı koltukta. Sapsarıydı yüzü. Zinet hayal gibi süzülmüştü içeri. Burası havasız kalmış Kerami Bey'im, demişti. Pencereleri açayım da temiz hava girsin içeri. Biraz da kolonya dökeyim elinize. Yemekler ağır gelmiş belli. Sararmış yüzünüz. Sen ne zamandır buradaydın? Şimdi geldim. Zinet'in yüzüne inanmayarak bakmıştı Kerami. Doğru söyle. Şimdi geldim vallahi. Ellerinize kolonya serpmeye ama Yusuf Bey'e yetişememiştim. Ne kolonyası bu durup dururken? Tahta duvarların ses geçirdiklerini bilen Kerami, kardeşimle aramızda geçen konuşmaya kulak misafiri oldunsa Zinet, bunu hemen unutacaksın, demişti. Bu odada konuşulanları hiç kimse bilmeyecek. Ne Satı, ne Semiha, ne de Nedim. Hiç kimse. Aile şerefimizin lekelenmesine izin vermeyeceğim. Anladın mı kızım? Anladım efendim. Zinet uzatmıştı şişeyi Kerami'ye doğru. Avuçlarına bolca serpelemişti kolonyadan. Kerami kolonya ile ensesini şakaklarına ovmuştu. Kol kırılır, yen içinde kalır. Bir daha söylüyorum Zinet. Etrafta dedikodu duyacak olursam affetmem seni, bilmiş ol. Ben şimdi aşağıya ineyim de bakayım Cemile Hanım limonatasını içmiş mi, demişti Zinet. Odadan çıkarken dönmüş. Ben hiçbir şey duymadım beyim, diye eklemişti. İçinizi ferah tutun siz. Elindeki kolonya ile şakaklarını ovmayı sürdüren Kerami yalnız kalınca. Allah'ım, demişti kendi kendine. Bu ayıbı nasıl taşıyacağım ben? Ailemizde böyle bir yüz karası olduğunu ya bir duyan olursa? Koskoca Ortaç'la ailesinin iç yüzünü ya öğrenen olursa? Kardeşim hiç utanmadan hisselerimizi çalıyor. Allah'ım, ben ne yapacağım şimdi? Zorlukla kalkmıştı yıldığı koltuktan, gitmiş açık pencerenin önünde durup temiz havayı derin nefeslerle içine çekmişti birkaç kez kendine gelmek için. Yusuf'un arabası servili yolda hızla uzaklaşırken oğlumu kurtarmalıyım bu çirkefin içinden diye düşünmüştü. Nedim bu fabrikayla alakasını kesmeli, Yusuf'la hiçbir ilişkisi kalmamalı. Ama olup biteni kimselere duyurmadan, Ortaç'la adını rezil etmeden nasıl yapabilecekti bunu? Nedim'in aile işinden ayrılmasını, dedikodulara meydan vermeden nasıl halledebilecekti? Anadolu kasabasında en ufak bir laf bile dallanır budaklanır, meyve veren ağaca dönüşürdü. Yusuf'un yediği naneler hepsine bulaşır, her birinin adı düzenbaza çıkardı. Aile itibarları bir kere yere düştü müydü, bir daha zor kalkardı yerden. Başını sıkmıştı ellerinin arasında. Çatlayacakmış gibi ağrıyordu başı. "Allah müstahakını versin Yusuf," demişti. "Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın seni." O akşam odalarına çekildiklerinde Kerami Bey ertesi sabah Bozova'dan ayrılacaklarını bildirmişti karısına. "Gelmişken Mevlid'e kadar kalacaktık hani," demişti Semiha Hanım. "Aranız mı açıldı Yusuf'la? Ne oldu kuzum?" "Ne münasebet. Cemile meselesini mi halledemediniz yoksa?" "Yok canım, nereden çıkarıyorsun?" Pek telaşlandı Cemile abla. Kalbi duracak sandım bir ara. Yusuf gidip özür dileseydi keşke ablasında. "Diler, merak etme. Sen de alemsin Kerami. Hiçbir şey anlatmıyorsun. Niye basıp gitti Yusuf? Kavga mı ettiniz yoksa yukarıda?" "Anlatacak bir şey yok ki. Fabrikada işi vardı gitti. Büyütmeyin bu olayı kuzum. Her aile içinde olur böyle tartışmalar. Sen hazırlan da yarın erkence ayrılalım buradan." "Madem dönmek istiyordun, keşke Nedimlerle birlikte ayrılaydık. Arka arkaya gider. Yolda Bursa'ya uğrar, kebap yerdik." Semiha Hanım lafını bitirmeden susmuştu. Yüzünü bir sıcaklık basmıştı. Kaynanasının vefatının üstünden hafta geçmeden kebap yemeyi düşünmek. Ne büyük ayıp. Suçluluk duygusu içinde yan yan bakmıştı kocasına. Kerami Bey duymamıştı bile karısını. Bu kez daha yüksek sesle konuşmuştu sesini duyurmak için. Yedinci gün duasını bekleseydik bari. Ceyda'ya ayıp olacak. "İşlerim var İstanbul'da hanım," demişti Kerami Bey. Bir tuhaftı sesi. İsrar etmemişti Semiha Hanım. Acaba göğsündeki sıkıntı mı yoklamıştı yine? Doktoruna mı görünmek istiyordu yoksa? Hiçbir şey anlatmazdı ki kocası. Ağzı var, dili yok. Bir adamdı. Toparlanmak için odasına giderken merdivenin başında Zinet'i görmüştü. Ürpermişti. Beyaz yüzü, yere değen etekleri ve uzun boyuyla eski köşklerin tavan aralarında dolandıkları söylenen ve yaşamın içine katılmadan yaşayanların gözleyen bir hayalete benziyordu Zinet. Başlık: Geçmişin peşinde. Aslı ile yan yana durmuş cam bölmenin ardında yatan hastaya bakıyoruz. Başındaki sargılardan dolayı yüzü görünmüyor. Sağ elinin damarına saplanmış iğne bir seruma, bedenine takılı ince kablolar çeşitli monitörlere bağlı. Kalp atışlarının ritmini takip edebiliyoruz ekranda ama ona dokunamıyoruz, seslenemiyoruz. Aslı yavaşça elimi tutup sıkıyor. Yüzünü göremediğimiz, sesini duyamadığımız biri var orada, yaşam savaşı veren. O bizim annemiz. "Uyuyor mu?" diye soruyor kızım. "Derin uykuda," diyor doktor. "Komada mı yoksa?" "Değil, biz uyutuyoruz onu." "Neden?" "Ağrılarını hissetmesin, dinlensin diye." "Ağrısı mı var?" "Elbette. Ağır bir beyin ameliyatı geçirdi. Ayrıca düşerken ayak bileğini kırmış, kaburgaları zedelenmiş." "Aman Tanrım, aman Tanrım." Aslı ağlamaya başlıyor. "Ağlamayın," diyor doktor. "Üzülmeyin. Önemli değil bunlar. Kaburgalar kendi kendine kaynar. Bileğini de hele kendine gelsin, daha sonra hallederiz. Oynatmaması için alçıya aldık." Aslı ile konuşurken sesinde derin bir şefkat var doktorun. Dün benden esirgediği. Bu ince, kırılgan, güzel genç kıza karşı ne kadar da yumuşak. Daha ne kadar kalacak burada diye soruyorum. Bugünü de geçirelim, yarın her şey yolunda giderse indiririz odasını. Siz boşuna beklemeyin, öğlene doğru telefon eder, bilgi alırsınız. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Kendine geldiğinde hafıza kaybı olabilir. Evinden ona ait birkaç parça eşya getirin. Başucunda bulundurduğu şeyleri, bir aile fotoğrafı mesela. Aslı camın ardında yatan anneannesine bir öpücük yolluyor eliyle. Koridorda asansöre doğru yürümeye başlıyoruz. İnanamıyorum, diyor kızım. Anneannemin bu hale düştüğüne inanamıyorum. O bakımlı, şık, güzel kadın. Ne olacak şimdi anne? Zaman alacak ama iyileşecek yavaş yavaş. Ben bilmez miyim onu? Sargıları açıldığında ilk iş bir ayna isteyecek. Saçlarını kazamışlarsa ne yapacağız? Bu sefer de kalp krizi geçirir vallahi. Hele ayna isteyecek duruma gelsin de, diyorum. Dün geceden beri yağmıyor kar. Hava soğuk olduğu için yerdeki de cıvıklaşmamış henüz. Gıcır diyor ayaklarımızın altında. Güneş vurdukça yer yer altın tozu serpilmiş gibi parlıyor. Bu kadar berrak ve bembeyaz başlayan bir güne hastanelerin, hastalıkların hiç yakışmadığını düşünüyorum. Aslı ile Nişantaşı'ndaki kahvelerin birinde oturup sıcak bir çay içmek geçiyor içimden. Güneş görmeyen, gölge yerlerde camlaşan yolda kaymamak için dikkatle, yavaş yavaş ve kol kola yürüyoruz kızımla hiç konuşmadan. Dudaklarımın ucunda yüzlerce soru titreşiyor ama susuyorum. Zamanı değil sorgulamanın. Ne dedi dün gece bana Zinet? Anan iyileşene kadar evde huzursuzluk çıkarma dedi. Kızımla dayanışmamızı, dostluğumuzu zedelememek için dadının sözünü dinlemeye gayret ediyorum ama içimden avaz avaz bağırmak geliyor. Dün gece neredeydin, ne yaptın diye. Gerçekten bir arkadaşının evinde mi kaldın yoksa o demir çubukları birbirine bağlayıp heykel diye yutturan saçlı sakallı herifin atölyesinde mi sızdın ucuz şarapları içerek? Onunla seviştin mi? Eğer seviştinse önlemini aldın mı? Körpe bedenini, yüreğini, ruhunu, saçlarını taramaktan aciz, kendini müthiş bir sanatçı zanneden beş parasız bir ressama sunmana değdi mi? Ben senin annenim. Kimin koynuna girdiğini bilmek, sana öğüt vermek, sevgilini onaylamak hakkım benim. Neden bu hakkımı elimden alıyorsun? Dişlerimi kenetleyerek, parmaklarımı avuçlarımın içine sıkarak bastırmaya çalışıyorum içimdeki feryadı. Anne, ben buradan ayrılayım, fakülteye gideceğim, diyor Aslı. Kar yüzünden kapalıdır bugün. Niye kapansın? Baksana trafik vızır vızır işliyor. Nasıl gideceksin? Şu yokuştan aşağı, sonra da ıhlamurdan yukarı yürüyeceğim. Kızım, o yokuşlarda ayağın kayar. Bir de sen kırık kol bacak çıkarma bana. Merak etme anne. Temiz havaya ihtiyacım var. Yoksa binerdim bir taksiye. Benimle gelsene. Anneannenin evine gidiyorum. Dedim ya, dersim var 11'de. Kaçırmak istemiyorum. Akşamüstü hastanede buluşuruz. Yanağıma bir öpücük konduruyor, arkasını dönüp hızlı hızlı yürümeye başlıyor. Cebini hep açık tut diye sesleniyorum. Okey. Aslı dönüyor. Öğlene Zinet yemek yapacaktı. Ellerini sallıyor bana hayır anlamında. Uzaklaşıyor caddenin ucuna doğru. Dün geceki sırrıyla birlikte gidiyor kızım. Ben kala kalıyorum Vali Konağı Caddesi'ndeki fırının önünde. Çay içme isteğim yok artık. Yapayalnızım, çaresizim. Annemin ölüp ölmeyeceğini, ölmezse bize ne halde geri döneceğini bilmiyorum. Kızımın dün gece nerede ve kiminle olduğunu, neler yaptığını bilmiyorum. Kocamın bu sabah kimin koynunda uyandığını, ikimize dair neler düşündüğünü bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Yalnızım, çok, çok, çok yalnızım. Vali konağını top ağacına bağlayan ara yollardan birine giriyorum. Annemin evine gidip birkaç parça eşya almalıyım hastaneye getirmek için. Gözlerini açtığında yanında hem Aslı ile beni bulsun hem de evinden gitme bir iki parça eşyasını görsün istiyorum. Uzun yıllar yatak odasında asılı duran bir resmimiz vardı. Utku ve Nedim Baba ile çekilmiş. Birbirimize sarılmışız, gözlerimizden neşe fışkırıyor. O resmi hastaneye götürüp yatağının tam karşısındaki duvara asıversem, Utku'nun 6-7 yaşındayken anneler gününde ona armağan ettiği küçük pirinç şamdanı başucuna masasına koysam. Eve yaklaşırken anahtarlığımı çıkarıyorum çantamdan. Annemin evinin anahtarını kendiminkilerden ayırt etmek için kırmızı bir bağcıkla bağlamışım. Diğerlerinden ayırıp avucumda sıkıyorum anahtarı. 5-6 yıl önce Sarkan gerdanını toparlatmak için yaptırdığı estetik ameliyatından sonra ne olur ne olmaz diye vermişti bana. Ameliyat sonrasında sorunlar çıkmıştı, dikişleri iltihap kaptığı için. Ateşini düşürememiştik günlerce. O sıralarda evine sadece gündelikçiler geliyordu temizliğe, gece kalan yardımcısı yoktu. "Sen de bir anahtarın bulunsun," demişti. Benden uzun müddet ses çıkmazsa eve girer bakarsın, bir kenara yığılmış yardım mı bekliyorum yoksa çoktan çekip gitmiş miyim? "Bu da nereden çıktı şimdi anne?" demiştim. Nermin'in babasını bir hafta sonra bulmuş hizmetçisi, temizliğe geldiğinde düşüp kalçasını kırmış, kimseye haber verememiş, kim bilir kaç gün yatıp kaldı düştüğü yerde. Anne, Nermin'in babası 80 yaşında. Bu işin yaşı yok. Bazı geceler hafakanlar basıyor. Biliyor musun? Göğsümün üzerine bir kedi oturuyor sanki. Nefes alamıyorum. Gençleşeceğim diye zırt pırt ameliyat olmasan bunların hiçbiri olmaz anne. Niçin musallat oldu sana bu güzellik merakı? Güzelliğimden başka hiçbir değerim olmadığını anladığım için. Kim demiş? Ne zaman başladı sende bu paranoya kuzum? Kocama, güzel bir kadından öte bir şey ifade etmediğimi öğrendiğim gün. Nedim için önemli olan buymuş madem, ben de güzel oluyorum işte, ölümünden sonra bile. Laf, Nedim baba seninle sırf güzelliğin için evlenmedi ki. Yanıt vermemişti annem. Yüzünde son yıllarda sık beliren o kırılgan ifadeye tahammül edemediğim için. Hani zengin olup kocam beni param için aldı diye üzülsen neyse. Ama kocam beni güzelliğim için aldı diye hayıflananlara deli derler anne diye kestirip atmıştım. Yaşlanan insanların giderek huysuzlaştıklarını, en yakınlarından birine kafayı takıp hep o kişiyle uğraştıklarını biliyordum. Babaannem annemle, Sultan Hanım hizmetçileriyle, kayınvalidem oğluyla bozmuştu yaşlılıklarında. Annemin rahmetli kocasına takılı kalmasında isabet vardı belki de. Hiç olmazsa bizlerden biriyle uğraşmayacaktı. Sen benim hiçbir sözüme ehemmiyet vermezsin zaten. Zarar yok, alıştım artık. Ama şu anahtarı al, lütfen, sende dursun. Ne olur ne olmaz. Uzatmamıştım konuyu. Tamam anne, madem ısrar ediyorsun, ben de bir anahtarım bulunsun demiştim. Anahtarını hiç kullanmamıştım bugüne kadar. Zaten kısa bir süre sonra gündüzleri temizliğe gelen Fatma, kocası genç bir kadınla kaçtığı için geceleri de kalmaya başlamıştı annemin yanında. Apartmanın dış kapısını açtırmak için kapıcının ziline basıyorum uzun uzun. Sesimi duyan kapıcı yukarı geliyor hemen. Büyük geçmişler olsun, hanımefendi iyi mi? Diye soruyor. Ziyaretine gidecektim, öğlene doğru. Zahmet etme Hasan efendi, annem hala yoğunda. Ziyarete izin verdiklerinde ben sana söylerim. Asansörün gelmesini şifa duaları ederek benimle birlikte bekliyor kapıcı. 5. kata çıkıyorum. Annemin anahtarını ilk kez kullanacağım. Başkasına ait bir eve izinsiz girer gibiyim. Ellerim titriyor hafifçe. Kilidi kurcalarken açılıveriyor kapı. Fatma gözleri ağlamaktan hala şiş boynuma atlıyor. Aa, sen evde miydin Fatma?
Bu sabah erkenden geldim. Dün benim oğlan izinliydi de hastaneden çıkınca evime gideyim dedim. Allah seni inandırsın. 2 saat otobüs bekledim kar altında. Zor vardım eve. Geri dönemedim artık o karda.
Haklısın. Dünkü havada geri dönemezdin.
Bir iki parça çamaşır ayırdım annen için. Bir de çok sever ya. Şehriyeli tavuk çorbası pişireyim de götüreyim dedim. Ocaktan indirince varacağım hastaneye.
Hiç zahmet etme Fatma. Annem bugün yoğun bakımda kalacak. Çorba morba içemez.
Uy, ne oldu ki? Ameliyattan sonra bir kötülük mü oldu?
İlk gün orada kalması usuldenmiş.
İyi o halde. Baksınlar beyaz önlüklü karılar işleri ne?
Diyor Fatma.
Kocasını bir hasta bakıcıya kaptırdığı için bütün beyaz önlüklülerden nefret ediyor birkaç seneden beri. Annemin kadife perdeli, klasik tarzda döşenmiş salonuna giriyorum. Şöminenin üzerinde benim ve kardeşimin gümüş çerçevedeki resimlerimizle gençliğimizi seyrediyorum hasretle. Fatma sürekli konuşuyor ve ben dün gece başına gelenleri anlatıyor tekrar tekrar. Allah'ım bu kadın hiç susmaz mı? Çene çalacak halde değilim. Annemin kokusunun sindiği bu evde anılarımla tek başıma kalmak ve yazgımın henüz belirlenmediği gençlik günlerime dönerek eski bir şarkı dinler gibi geçmişi dinlemek istiyorum.
Fatma, bugün senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Anneme ziyaretçi yasak. Ben de buradan bir iki şey alıp çıkacağım. Sen evine dön istersen.
Daha yeni geldim, diyor Fatma. Odasını bir toplayıvereyim de öyle gideyim bari. Dün gece öylece bırakıp çıktık yatağı neyi?
Fatma'dan kurtulmanın yollarını arıyorum. Bak, ne diyeceğim. Sen çık şimdi. Biraz alışveriş yap. Ihlamur'daki pazara in. Sıkma portakalı al. Eve geldiğinde bana bir bardak portakal suyu sıkarsın. Canım çekti. Ben toparlarım odayı. Biraz para sıkıştırıyorum Fatma'nın eline. Top ağacında yol boyunca dizili apartmanların kapıcılarına teker teker dün gece başına gelenleri anlatacağını ve 2 saatten önce dönmeyeceğine eminim. Yine de söylemeden edemiyorum. Hiç acele etme Fatma. Telefonlara filan bakarım ben. Kadın çıkıyor. Annemin evinde yalnızım şimdi. Yuvarlak sehpanın üzerindeki aile resimlerini, yurt dışı seyahatlerinden getirdiği ince zevkini yansıtan porselen bürolarına bakıyorum teker teker. Bu odada en sevdiği şey neydi acaba? Neyi seçip de hastaneye götürsem bunca eşyanın arasından? Annemin salonu aile büyüklerinin evlerinden derlenmiş eşyalarla bir küçük müzeyi andırıyor. Aslı anılar galerisi der bu odaya. Nedim baba meclise girdiğinde şu ampir kanepeyi 2 küçük koltuğuyla birlikte anneannemin evinden taşıtmıştı annem Ankara'da tuttukları daireye. Bu yüzden bu kanepe bana anneannemi, oymalı kütüphanede dedeme ait olduğu için dedemi anımsatmıştır hep. Piyano ise anneannemin annesine aitmiş. Çocukluğumda anneannemin evinde dururdu. O ölünce piyano da bu eve geldi. Dedemin kütüphanesinin yanında bir yere sıkıştı. Annemin piyanoyu evimizde durursa Aslı heveslenir de bir gün çalar bahanesiyle bana kakalamaya çalıştığını da hatırlıyorum dün gibi.
Katiyen olmaz anne demiştim. Hap kadar evde bir piyanomuz eksik. Aslı'ya piyano dersi aldırmaya da hiç niyetim yok.
Ben ailemin ilk görgüsüzüyüm. Bana kadar gelen kuşak Osmanlı'nın yüksek sınıfının nimetlerinden iyi kötü nasibini almış. Köşklerde, konaklarda bir sürü hizmetkarlarla birlikte yaşamışlar. Annemin çocukluğu boyaları dökülmüş, tahtaları çürümüş ama azametini muhafaza eden ada köşklerinden birinde geçmişti. Bozova'daki konağa çabucak intibak etmesi bu yüzden miydi acaba? Çerkez asıllı aile uzun yaşadığı için annem Osmanlı paşası dedesinin son yıllarına yetişebilmişti. Farsça ve Arapça sözlerle zenginleştirmiş
Ağdalı Osmanlıcayı duymuş da annemin çocuk kulakları. Gözleri güneş şemsiyeli, yüksek yakaları dantelli büyük büyük anneyle, gentrli, gümüş bastonlu büyük dedeyi görmüştü. Oysa ben cumhuriyet aşığı, modern giysili ve modern fikirli büyük anne ve babalarla büyüdüm. Çirkin beton blokların, gürültülü caddelerin, argoların çoğalıp nezaketin, inceliğin ve huzurun tarihe gömüldüğü yılların apartman çocuğuyum. Geçip gitmiş bir devrin zarafetini ancak büyüklerin anlattıklarıyla hayal edebilen ve kızına piyano ya da bale dersi aldırmayı hiç düşünmeyen biriyim. Arada derede bile kalmadım. Ben genlerime işlediği için burjuva saçmalıklarını göz ardı edemedim de. Sen inşallah çocuklarını baleydi, piyanoydu kurs kurs dolaştırmazsın diye itirafta bulunan annem gibi. Hem bu tür özentilerin tümünden arınabildiğim, hem de kızımı benim başımı yakan ideolojik saplantılardan uzak tutabildiğim için çok başarılı sayıyordum kendimi. Sonra ne oldu? Piyanodan, baleden, resim ve şan derslerinden nasibini almamış olan ve yabancı dil öğreten okulların içine edildiği için ikinci bir dili doğru dürüst konuşamayan kızım, giysi markalarından başka hiçbir şeye önem vermez oldu. Buna karşın gitti, beş parasız bir sanatçıya takıldı. Bir derbeder atölyede ucuz şarap içerek kafa bulmak ile İstanbul'un en lüks ve dejenere mekanlarında dans ederek sabahlamak arasında bocalayıp duruyor. Çocuğumu iyi yetiştiremediğim için bu durumun tek suçlusu benim. Çünkü ben kendi doğrularım yüzünden kocamın da ellerini bağladım Aslı yetişirken. Yatak odasına geçiyorum. Karanlık odada oraya buraya çarparak pencereye yürüyüp çekiyorum saten perdeleri yanlara. Camı da açıyorum. Bembeyaz bir ışık ve sağlıklı soğuk hava dolduruyor odayı. Yıllardan beri artık annemden başka kimsenin evinde bulunmayan çarşaf kaplı saten yorganı yerden kaldırırken birdenbire çok çok öncesine kayıyorum yılların. Küçücük bir kız oluyorum. Annemin kavun içi yorganının altında eskimoculuk oynuyoruz. Haydi igluya girelim anne diyorum. İglu eskimoların barınağı. Biz ana kız iki eskimo bacaklarımızla yükselttiğimiz yorgan iglumuzun altında sarmaş dolaş kayboluyoruz. Oyunumuzun adı Buzlar Ülkesi'ne Seyahat. Annemin eskimolara dair anlattıklarını dinliyor ve kendimi yuvarlak yüzlü esmer bir çocuk olarak algılamaya çalışıyorum. Birazdan çok sıcak diyarlardan gelen siyah tenli bir yaşıtımı kabul edeceğim iglumda. Annem bana dünya coğrafyasını bir oyunun içinde masal formatında anlatıyor. En sık oynadığımız oyunlardan biri bu değişik diyarlara ziyaret oyunu. Oyunumuzu bu kadar net hatırladığıma göre en az 5 yaşlarında olmalıyım. Yorgan altındaki iglu oyunumuz annem tekrar evlenene kadar annemin yorganlarıyla mücadelem ise ömür boyu sürdü. Nedim Baba ile evlendikten sonra ne annemin koynunda sabahladığımı ne de yorganının içinde kaybolduğumuzu hatırlıyorum. Ama annem değil kışın sıcak yaz aylarında bile yorganından asla vazgeçmedi. Ne 60'lı yıllarda moda olan battaniyelere ne de son senelerde kullandığımız düvelere, nevresimlere yüz verdi. İlle de düğmelerle tutturulan çarşafı, haftada bir yıkanıp değiştirilen saten yorgan. Mevsimlerden kışsa kavun içi renkli, kalın olanı. Mayıs ayından itibaren Ekim sonuna kadar da ince, uçuk pembesi. Eskiyip de yenilenmeleri gerektiğinde çarşıda satılmayan bu çarşafların yüzünden neler çekti ama pes etmedi. Son yıllarda gündelikçi terzilerde tedavülden kalktığı için metrelerce keten satın alarak düğmeli çarşaf diktirmek mümkün olmuyordu. Benim ona hediye ettiğim nevresim takımlarını ise ambalajlarını bile açmadan yılbaşlarında eşine dostuna veriyordu. Bu yüzden eprimiş, solmuş, yıpranmış çarşaflarda yatıyordu annem. Parmaklarım kaygar yüzeyinde dolaşıyor annemin kış yorganını. Anne, sana hiç böyle şefkatle dokunmadım ben değil mi? Şimdi bana geri dönmezsen, yorganını okşayarak yüreğimi yakan vicdan azabından kurtulabilecek miyim? Odanın ortasında durmuş, duvarlara bakınıyorum. Aslı'nın 11 yaşındayken yaptığı sulu boya deniz resmini çerçeveletip yatağının karşısındaki duvara asmış. Başucundaki duvar aile fotoğraflarıyla dolu. Anneannemin, büyük babamın, Utku ile benim resimlerimiz. Odada Nedim Baba'ya dair hiç resim olmadığını daha önce fark etmemişim. Hayret. Şimdi düşündükçe aklıma takılıyor. Vardı resimleri, vardı. Balaylarına gittikleri bir İtalyan köyünde sarmaş dolaş çektirdikleri fotoğraf vardı mesela, bir gümüş çerçevede. Bozova'nın bağlarında çekilmiş bir resim daha vardı. Annem kocasına bir salkım üzüm uzatırken. Sonraları kaldırmış demek onları annem. Ne geçti acaba aralarında hiçbirimizin hissetmediği? Annemin bunalım döneminden sonra düzelmiş sanıyordum araları. Yurt dışında yattığı klinikte geçirdiği 3 haftanın sonunda iyileşerek eve dönen annem, kendini tamamen güzelliğini korumaya. Nedim Baba da kendini işine vermişti. Önceki yıllara göre aralarında derin bir suskunluk, bir durgunluk, neşesizlik vardı evet, ama hırgür olmadı hiç. Ya da biz çocuklar fark etmedik. Annemin oraya buraya serpilmiş elbiselerini toparlıyor, dolabına asıyorum. Makyaj malzemelerini çekmecesine kaldırıyorum. Başucu masasında duran üstü goblen kaplı tahta kutuyu alıyorum elime. Her zaman kilitli olan kutunun bu kez anahtarları üzerinde takılı. İçinde annemin incik boncuğu olmalı. Bir keresinde sormuştum bu kutuda ne saklıyorsun diye. Takılarımı demişti. Ayol anne, mücevher evde tutulur mu? Demiştim. Sana o kutuda mücevher var diyen oldu mu? Her takı mücevher midir kuzum? O halde ne diye kilitliyorsun? Kimse karıştırmasın diye. Gülmüştüm. Kim karıştırır Allah aşkına? İşte şimdi ben merakımı yenemeyerek karıştırmaya hazırlanıyorum annemin hep kilit altında tuttuğu takılarını. Tam kutuya uzanırken telefon çalıyor. Suç işlerken yakalanan insanların tedirginliğiyle sıçrıyorum. Yatağın başucunda duran telefonu kaldırıyorum. Alo? Aa, Sinan, sen misin? Kimden haber aldın? Aslı mı aradı? İş güzel kızım benim. Dün geceyi bağışlatmak için girişimlerde bulunmuş besbelli. Babasını getirtip başıma musallat ederek özgürlüğüne kavuşacak. Yok, hayır. Gelmeni gerektiren bir durum yok. Ameliyat iyi geçti. Uğradığımda hala uyuyordu. Düşerken bileğini kırmış. Acı hissetmesin diye uyutuyorlarmış. Bir ihtiyacım olursa ararım seni. Sesimde az biraz kinaye ile ekliyorum. Rahatını hiç bozma Sinan. Orada mandalina mevsimidir şimdi. Keyfine bak. Kocam şifa temennilerini sıraladıktan sonra kapatıyor telefonu. Ahize elimde bir süre öylece kalıyorum kıpırdamadan, beni kocama bağlayan bağı koparmaya kıyamayarak. Niye söylemedim ona kızımızın dün gece bilmediğim bir yerde, bilmediğim biriyle gecelemiş olduğunu? Kıza rahat ver. O artık bir erişkin demesinden korktuğum için mi? Tavırlarını, giyim kuşamlarını beğenmediğim, yapıtlarını gülünç bulduğum sanatçılarla kurduğu ilişkilerden yakındığımda hep yaptığı gibi insanların saçına sakalına takıp durma, Allah'ını seversen, ayrıca senin zırvalık dediğin işler yeni çağın sanatı, dışlayacağını anlamaya çalışsana diye azarlanmamak için mi? Kutuyu elime alırken üzerindeki küçük anahtarı düşürüyorum halının üzerine. Kapağı hemen açılıyor. Kilitli değilmiş demek. Annem dün gece takılarını mı karıştırdı fenalaşmadan önce? Aa, o da ne? Kutu umduğum gibi incik boncukla dolu değil. 2 defter ve birkaç resim var içinde. Resimler annemin gençlik resimleri. Kolej yıllarında sınıf arkadaşlarıyla çekilmiş, sararmış fotoğraflar. Alt alta, üst üste kızlar, yatakhane olduğu besbelli bir mekanda itişirken rastgele çekilmiş bir amatör fotoğrafçı tarafından. Hepsinin yüzünden mutluluk, gençlik fışkırıyor. Annem en güzelleri aralarında. Hiç solmayan, yıpranmayan, bıktırıcı, öldürücü, sıkıcı güzelliği bir ranzadan baş aşağı sarkarken dahi besbelli. Fotoğrafları bırakıp defterlerden birini alıyorum elime, rastgele karıştırıyorum. Bir hatıra defteri bu. Kutudaki fotoğrafların çekildiği yıllarda başlamış olmalı annem anılarını yazmaya. Göz attığım sayfadaki yazının altında ise 16 Nisan 1960 tarihi var. Defteri kapatıp kutuya, kutuyu da yerine koymalıyım. Bir başkasına ait anı yazılarını karıştırmak bağışlanamaz bir büyük ayıp. Ama elim varmıyor defteri bırakmaya. Hayat boyu uzak durduğum anneme bu defter sayesinde biraz olsun yaklaşabilir miyim acaba? 27 Nisan 1960. Dün öğrenci lokalinde yine olaylar oldu. Güney Kore'de polis ateşiyle ölen öğrencilere tıpta okuyan arkadaşlar bir başsağlığı telgrafı çekmek için önerge vereceklerdi. Önergeyi imzalamak için yüzlerce kişi sıraya girince başbakanın şu meşhur polis başısı önergeye mani olmak amacıyla öğrenci lokalini basmış. Polisler öğrencileri fena tartaklamışlar. Bir kısmını da emniyet müdürlüğüne kadar götürüp saatlerce dayak atmışlar. Akşam evden gönülde ders çalışacağım diye çıktım. Erkan'ın evinde buluştuk. Galip ve Cengiz de geldiler. Dayaktan Galip'in sol gözü kapanmış, Selim'in ağzını burnunu dağıtmışlar, zavallının yüzü gözü şişmişti. Çocuklar İstanbul'da ne kadar yurt varsa hepsini dolaşacaklarmış bu gece. Yarınki büyük gösteriye hazır olmaları için herkesi uyarıyorlar. Beni de çağırdılar. Elbette gideceğim. Babama gösterilere katılmayacağıma dair söz verdim ama beni anlayacağına eminim. Tahkikat komisyonunun kurulduğunu duyduğunda nasıl da çileden çıkmıştı. Elbette kızının bu rezil komisyonu protesto etme yürüyüşüne katılmasına kızmayacaktır. Bize emanet edilen değerleri biz gençler koruyamazsak kim koruyacak? Bir sonraki sayfayı çeviriyorum. Çocuklar sabahın altısında toplanmaya başlamışlar fakültenin önünde. Ben de erkenden uyandım ama ev halkını tedirgin etmemek için evden çok erken çıkmak istemedim. Ancak ders başlarken girebildim sınıfa. 2000 kişilik koca salon tıktım tıktım doluydu. Hoca anlatıp duruyordu ama dinleyen yoktu. Sürekli kağıt parçacıkları, notlar gidip geliyordu aramızda. O kadar heyecanlıydım ki zaman zaman tıkanacak gibi oluyordum. Hepimiz tarihin akışını değiştirmek için toplandığımızı biliyorduk ve çok korkuyorduk. Yanımda Gönül oturuyordu. Onun da yüzü bembeyazdı. Bize gözlerinizi Hulusi'den ayırmayın dedikleri için hep Hulusi'yi kolluyorduk. Hoca konuşurken birdenbire bir alkış başladı. Saatime baktım. Dersin bitmesine daha 9-10 dakika var. Hoca ders bitti zannetti. Kürsüdeki notlarını toplamaya başladı. Gönül kulağıma eğildi. Şimdi burada bir arbede çıkarsa eziliriz billahi diye fısıldadı. Dün gece kahramanlık taslıyordu. Şimdi korkmaya başlamış. Olsun ezilelim. Yeter ki onurlu bir millet olalım dedim. Elimi tuttu sıktı. Hoca dışarı çıkınca önlerindeki bir yerde oturan Hulusi kürsüye yürüdü. Çıt çıkmıyordu. Hulusi, arkadaşlarım dedi. Kardeşlerim, artık burada hukuk eğitimi almamızın bir anlamı kalmadı. Tahkikat komisyonunun aldığı kararlar hukukçuların şeref ve haysiyetlerine indirilen çok ağır bir darbedir. Hepimizi dışarıda bir mücadele bekliyor kardeşlerim. Bu hürriyet mücadelesidir. Hulusi Sonra Namık Kemal'den bir mısra okudu. Öğrencilerin hepsi ayaklandılar. Gönül'le biz de ayağa kalktık. İtişe kakışa kapıya doğru yürümeye çalıştık. Diğer sınıflardaki öğrenciler de koridora çıkmaya çalıştıkları için ortalık bir ana baba gönlüne dönmüştü. Koridorda sel gibi akıyorduk. Ayaklarım neredeyse yerden kesilmişti. Bir ara nefes alamaz oldum. Çocuklar dağ başını duman almışı söylüyorlardı. Koridorda akan sele kapılarak bahçeye ulaştık. Atatürk'ün heykeli etrafında toplandık. Meydan İstiklal Marşı ile inlemeye başladı. Marşın ortalarına doğru üniversitenin kapısında acı bir fren sesi duyuldu. Bir polis cipi kalabalığa fazla aldırış etmeden etrafında toplandığımız heykele doğru geliyordu. İster istemez biraz açıldık. Cip Atatürk heykelinin etrafında bir tur attıktan sonra durdu ve içinden gözleri dönmüş bir halde başbakanın polis müdürü fırladı. Kendisi sivildi ama yanında bir sürü üniformalı polis vardı. Küfür kıyamet et üzerimize yürüdü. Elinde bir tabanca sallıyordu. Bir ara "O tabancanı bir tarafına sok" diye haykıran bir ses duydum. Polis müdürü bu lafı söylediğini sandığı genci yakasından yakaladı. Gencin bir ara yüzünü görebildim. Roma hukukunda yanımda oturan Salih isimli çocuktu. Bağıran o değildi oysa. Bunu söylemek için yanlarına gitmeye çabaladım ama kalabalığı yaramıyordum. Salih, polis müdürü onu yakasından tutup sıktığı için nefes alamıyordu. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Müdür cipine atladı, Salih'i yakasından yerlerde sürükledi. Arkadaşları Salih'e yapıştılar. Araba 10 metre kadar gitti. Salih yerlerde sürükleniyor ama ne müdür ne de çocuklar onu bırakıyorlardı. Gençler cipin etrafını çevirdiler. Müdürün gözü dönmüştü. Salih içeri çekemeyince eli hala oğlanın yakasında cipten dışarı fırladı, yere yuvarlandı. Ana avrat küfrediyordu. Çocuklar yerde yatan polis müdürünü tekmelemeye başlayınca yattığı yerden doğrulup çocukların bacaklarına doğru ateş etti. Birkaç kişi kanlar içine yere yığıldı. Herkes haykırıyordu. Bir anda kurşunlar yağmaya başladı üstümüze. Yere kapanıp öylece kaldık. Devamı B yüzünde.